Masonlarda ruhun inkarı. Masonların ruhun varlığını inkar etmeleri, insan bilincini sadece maddeden, beyinden ibaret saymaları da iddia ettikleri gibi bilimin gereği değildir. Aksine günümüzde bilimsel bulgular insan bilincinin maddeye indirgenemediğini, yani bilincin beynin fonksiyonları ile açıklanamadığını göstermektedir. Bu konudaki literatüre bakıldığında bilim adamlarının materyalizmin zorlamasıyla ortaya çıkan bilinci beyne indirgeme çabası sonucunda hiçbir sonuca ulaşamadıkları ve çoğunun bundan vazgeçtiği görülür. Günümüzde pek çok araştırmacı insan bilincinin beyindeki nöronların onları oluşturan molekül ve atomların ötesinde açıklanamayan bir kaynaktan geldiği kanısındadır. Bunlardan biri olan Wilder Penfield, yıllarca süren çalışmalardan sonra ruhun varlığının inkar edilemeyecek bir gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin varlığımızın iki önemli unsurdan meydana geldiğini savunan hipotezi benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın oldukça imkansız olacağı kesin gözüktüğü için varlığımızın iki önemli unsur, madde ve ruh açısından açıklanması gerektiği savını seçmek zorunda kalıyorum. Bilim adamlarını bu sonuca ulaştıran gerçek, bilincin hiçbir zaman için maddi faktörlerle açıklanamamasıdır. İnsan beyni, beş duyumuzun toplandığı ve işlemlerden geçirildiği muhteşem bir bilgisayar gibidir. Ama bu bilgisayarın bir benlik duygusuna sahip olması, kendisine ulaşan duyuları kavraması, hissetmesi, bunlar üzerine düşünmesi mümkün değildir. Ünlü İngiliz fizikçi Roger Penrose, The Emperor's New Mind, İmparatorun Yeni Bilinci adlı kitabında bu konuda şunları söyler. Belirli bir kimseye onun insan kimliğini veren nedir? Bir dereceye kadar vücudunu meydana getiren atomlar mıdır? İnsan kimliği atomları meydana getiren elektron, proton ve diğer partiküllerin özgün seçimine mi bağlıdır? Bunun böyle olmadığını gösteren en azından iki neden vardır. Birincisi, yaşayan herkesin bedenini meydana getiren materyalde aralıksız bir değişim vardır. Bu, her ne kadar doğumdan sonra yeni beyin hücreleri meydana gelmese de bir kimsenin özellikle beyin hücreleri için de geçerlidir. Doğumdan beri her bir hücrenin ve vücudumuzu meydana getiren maddenin hemen tamamı defalarca değiştirilmiştir. İkinci neden kuantum fiziğinden gelir. Eğer bir kimsenin beynindeki bir elektron bir tuğladaki diğer bir elektronla değiştirilseydi, sistemin durumu bir öncekiyle tamamen aynı olurdu. Adeta ayırt edilemezdi. Aynı şey protonlar ve diğer bütün parçacıklar için de geçerlidir. Eğer bir kimsenin bedenindeki tüm madde bu evin tuğlalarındaki uygun parçacıklar ile değiştirilseydi tam anlamıyla hiçbir şey fark etmezdi. Penrose, bir insanın bütün atomlarını tuğlanın atomları ile değiştirirsek bile insanı bilinçli yapan özelliklerin tamamen aynı kalacağını açıkça ifade etmektedir. Ya da tam tersini düşünebiliriz. Eğer beynin atomlarının parçacıklarını tuğlanınkilerle değiştirirsek bu da tuğlayı elbette bilinçli yapmaz. Kısacası insanı insan yapan özelliklerin maddenin bir özelliği olmadığı, onun dışında bir varlık olduğu çok açıktır. Penrose kitabının sonuç kısmında şu yorumu yapar. Bilinç bana göre öylesine önemli bir olgu ki karmaşık hesaplamayla rastlantı sonucu ortaya çıkan bir kavram olduğuna inanamam. Bilinç, evrenin varoluşu gerçeğini onun sayesinde anladığımız bir olgudur. Peki bu durum karşısında materyalizm neyi savunmaktadır? Materyalistler insanın sadece maddeden ibaret olduğunu, cansız bilinçsiz atomların tesadüflerle yan yana gelip insan gibi aklı, duyguları, düşünceleri, hatıraları, duyuları olan bir varlığı meydana getirdiğini nasıl ileri sürmektedirler? Bunu kendince nasıl mümkün görmektedirler? Bu sorular tüm materyalistleri ilgilendiren sorulardır. Ancak masonik kaynaklar bu konuda herhangi bir materyalist kaynaktan daha ilginç fikirler içerir. Bu kaynaklara bakıldığında materyalist felsefenin ardındaki maddeye tapınma hurafesi açıkça ortaya çıkmaktadır. Masonik materyalizm, maddenin ilahlaştırılması. Materyalist felsefenin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Bu felsefeyi savunanlar, evrendeki büyük düzen ve dengenin, dünya üzerindeki milyonlarca farklı canlı türünün ve biz insanların sadece ve sadece maddeyi oluşturan atomların etkileşimleriyle ortaya çıktığına inanmaktadırlar. Bir başka deyişle, cansız ve şuursuz atomların yaratıcı olduğunu sanmaktadırlar. Allah'ı tenzih ederiz. Bu fikir her ne kadar modern gibi gösterilse de, gerçekte tarihin eski çağlarından bu yana var olan sapkın bir inancın tekrarıdır. Putperestlik. Putlara tapanlar, tapındıkları heykellerin, totemlerin bir ruhu ve kudreti olduğuna inanmış, yani cansız, bilinçsiz maddeye bilinç ve büyük bir kudret atfetmişlerdir. Bu kuşkusuz son derece saçma bir inançtır. Allah, putperestlerin bu saçma inancına Kur'an'da dikkat çeker. Peygamber kıssalarında putperest kavimlerin inancının saçmalığı özellikle vurgulanır. Örneğin ayette Hazreti İbrahim'in babasına "Şeytandan Allah'a sığınırım. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan şeylere niye tapıyorsun?" Meryem suresi 42. ayet diye sorduğu bildirilmektedir. İşitmeyen, görmeyen yani bir güce sahip olmayan cansız maddeye ilahlık atfetmenin çok akılsızca bir düşünce olduğu açıktır. Materyalistler ise çağımızın putperestleridir. Onlar taştan, tahtadan heykellere, totemlere değil ama bunları ve tüm diğer cisimleri oluşturan madde mefhumuna inanmakta, bu maddenin sonsuz bir güç, akıl ve bilgi sahibi olabileceğini düşünmektedirler. İşte masonik kaynaklar bu konuda ilginç bilgiler içerirler. Çünkü masonlar materyalizmin özündeki bu putperest inancı açıkça itiraf etmektedirler. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede şunlar yazılıdır. Bir özdeyi oluşturmak için atomlar kendi kendilerine bir düzen içinde örgütlenirler. Atomların örgütlenmesini sağlayan güç her atomun sahip olduğu tindir, ruhtur. Her tin bir bilinç olduğuna göre her yaratık bir bilinçtir ve her yaratık zekidir. Üstelik her yaratık aynı derecede zekidir. Bir insan, bir hayvan, bir bakteri, bir molekül aynı derecede zekidir. Dikkat edilirse burada açıkça her atomun ayrı bir akıl ve bilince sahip olduğu iddia edilmektedir. Bunu iddia eden mason yazar her varlığında sahip olduğu atomlardan dolayı bir bilince sahip olduğunu ileri sürmekte, insan ruhunun varlığını reddettiği için de insanı hayvanlar veya cansız moleküller gibi bir atom yığını saymaktadır. Oysa gerçek şudur, cansız maddenin yani atomların bir ruhu, bilinci, aklı yoktur. Bu, bütün gözlem ve deneylerimizin bize gösterdiği bir gerçektir. Bilinç ancak canlılarda vardır ki bu da Allah'ın canlılara vermiş olduğu can mefhumunun bir sonucudur. İnsan ise canlılardaki en üstün bilince sahiptir. Çünkü Allah'ın kendisine verdiği ruhu taşımaktadır. Bir diğer ifadeyle bilinç masonların inandığı gibi cansız maddede değil ancak ruh sahibi varlıklarda bulunur. Masonlar ise Allah'ın varlığını kabul etmemek için atomlara ruh atfedecek kadar saçma bir inanca başvurmaktadırlar. Masonların savunucusu oldukları bu materyalist inanç aslında animizm olarak bilinen ve doğadaki her maddenin, taşların, dağların, rüzgarın, suyun ayrı birer ruhu ve bilinci olduğunu varsayan pagan bir inanışın yeniden ifadesidir. Bu inanış Yunan düşünürü Aristo tarafından materyalizmle maddenin yaratılmadığı ve tek mutlak varlık olduğu inancıyla birleştirilmiş ve bugün dahi materyalizmin özünde yer alan doğadaki cansız varlıklara bilinç atfetme şeklindeki çağdaş paganizm, putperestlik gelişmiştir. Masonik yayınlar bu konuda çok ilginç izahlarla doludur. Mimar Sinan dergisindeki Gerçeğin Yolu başlıklı bir makalede şöyle denir. Animist bir varsayımla atomda ruhun varlığını kabul edersek, hiyerarşik bir gelişimle atom ruhçuklarını yöneten molekül, molekül ruhçuklarını yöneten hücre, hücrelerinkini yöneten organ ve hepsinin üzerinde tüm bedenin yöneticisi ana ruhu, bütün bu ruhçukların ilahı değil mi? Bu batıl ve ilkel inanış, masonları evrendeki denge ve düzenin cansız madde tarafından sağlandığı düşüncesine götürür. Yine Mimar Sinan dergisinde dünyanın jeolojik gelişimi hakkında bir makalede şöyle yazılıdır. Bu yüzey bozulması öylesine ince hesaplarla gerçekleşmiştir ki canlı yaşamın bugünkü durumunu kazanması magmanın bu görünmez zekası sayesinde mümkün olmuştur diyebiliriz. Yoksa sular çukurlarda toplanamaz, yeryüzünü küresel bir su tabakası tamamen kaplardı. Mimar Sinan dergisindeki bir başka makalede ise ilk canlı hücrenin ve ondan türeyen diğer hücrelerin bilinçli oldukları, plan yapıp bunu uyguladıkları iddia edilmektedir. Dünyada hayat başlangıcı tek hücrenin meydana gelmesiyle olmuştur. Bu tek hücre derhal harekete geçerek hayati itilişin altında adeta isyankar bir davranışla ikiye bölünür ve bu vetire namütenahi bir parçalanma teselsülü ile devam eder. Ancak bu ayrılmış hücreler serserice seyretmenin gayesiz olduğunu idrak eder, sanki bu serseri seyrinden korkuyor ve hayatı koruma insiyakının kuvveti ve itilişi altında bu birbirlerinden ayrılmış hücreler aralarında planlı teşriki mesai yaparak birleşerek hayatı idame ettirebilecek uzuvların yapısı için fedakarlıkla tam demokratik bir şekilde ahenkle çalışır. Oysa bir canlı hücresinde üstteki alıntıda iddia edilen planlamayı yapacak bir bilinç yoktur. Buna inanmak batıl bir inançtan başka bir şey değildir. Yine de masonlar üstteki alıntılarda görüldüğü gibi Allah'ın varlığını ve yaratma sıfatını kabul etmemek için atomlara, moleküllere ve nihayet hücrelere akıl, plan, fedakarlık ve hatta demokratik ahenk gibi komik sıfatlar atfedebilmektedirler. Bir yağlı boya tablonun nasıl ortaya çıktığını anlatırken boyalar planlı bir teşriki mesai yaparak tam demokratik bir şekilde ahenkle çalışmış ve bu resim ortaya çıkmış demek nasıl bir saçmalıksa masonların hayatın kökenine getirdiği iddia da o kadar saçmalıktır. Masonların ve diğer materyalistlerin söz konusu batıl inancının günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bir ifadesi doğa ana kavramıdır. Evrim teorisini savunan belgesel filmlerde, kitaplarda, dergilerde hatta reklamlarda dahi karşımıza çıkan doğa ana ifadesi doğayı oluşturan cansız maddelerin azot, oksijen, hidrojen, karbon gibi elementlerin bunları içeren toprağın, suyun, atmosferin bilinçli bir güce sahip olduğu ve insanlar dahil tüm canlıları yarattığı şeklindeki bir batıl inancı ifade etmek için kullanılmaktadır. Hiçbir gözlemsel ve deneysel veriye ya da herhangi bir akılcı analize dayanmayan bu hurafe sadece telkin yoluyla insanlara kabul ettirilmek istenir. Amaç, insanların gerçek yaratıcıları olan Allah'ı unutmaları, bunun yerine doğanın yaratıcı sayıldığı pagan bir kültür içinde yaşamalarıdır. Masonluk ise bu kültürü oluşturmak, güçlendirmek ve yaymak için büyük bir çaba içindedir. Ve kendisiyle aynı safta gördüğü tüm toplumsal güçleri desteklemektedir. Mimar Sinan dergisinde yayınlanan Bilimsel Açıdan Dayanışma Kavramı ve Evrimi Üzerine Düşünceler başlıklı bir makalede doğa ananın düzenlediği esrarlı uyumdan söz edilmekte, bu düşüncenin masonluğun hümanist felsefesinin temeli olduğu vurgulanmakta ve bu felsefeyi savunan tüm hareketlerin masonluk tarafından destekleneceği haber verilmektedir. Canlılar dünyasının yaşamında madde alışverişi bakımından yeryüzünde ve içimizde yaşayan yararlı mikropların bütün bitkilerle hayvanların ve insanların doğa ananın düzenlediği esrarlı bir uyumla sürekli olarak ortaklaşa organik bir dayanışma içinde olduklarını düşünerek masonluğun huzur, barış, güven ve mutluluk amacında ve kısacası hümanizma ve insanların evrensel birliği yolunda atılan psikososyal her türlü dayanışma hareketini kendi öyküsünün gerçekleştirmesini sağlayacak araç ve aksiyon olarak karşılayacağını ve selamlayacağını bir kez daha teyit etmek isterim. Masonluğun kendi öyküsünü gerçekleştirmek için desteklediği araç ve aksiyonların en önemlisi ise materyalizmin ve hümanizmin çağımızdaki sözde bilimsel dayanağı olan evrim teorisidir. Bir sonraki bölümde Darwin'in yaşamından günümüzdeki evrim propagandasına kadar evrim teorisinin iç yüzünü inceleyecek ve tüm zamanların bu en büyük bilimsel yanılgısının masonlukla olan gizli ilişkisini ortaya çıkaracağız.